Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına ben Deniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde Türkiye'nin anayasal bir devlet olma ve demokrasi istikametindeki reformlarını, geçirdiği aşamaları, siyasi krizleri, siyasi kişilikleri, liderleri, siyasi parti, fırka, dernek, dergi, bazen gazete ve aydınların çabalarını, tartışmalarını, bu arada bütün bu meselelerin dünyayla, Türkiye'nin etrafıyla ilişkilerini, sosyolojisiyle, şehirleşmesiyle ilişkilerini ele almaya ve buradan Türkiye'nin güçlü demokrasinin hem köklerini hem de ders çıkarılacak, ortak payda teşkil edecek yönlerini vurgulamaya çalışıyoruz. Tek parti yönetimini mütakiben 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin içerisinde biriken içerideki muhalefet ve Türkiye'nin çeşitlenmiş elitlerinin çok partili hayat, hürriyet, demokrasi özlemleri bir iç dinamiği oluştururken aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra güçlenerek çıkan Sovyetler Birliği'nin bütün Karadeniz Havzası'nı Balkanlara alarak, ele geçirerek, işgal ederek burada komünist rejimler kurdurmak suretiyle Türkiye'nin birden batıda da komşusu olması ve Türkiye'nin iki tarafında Sovyetlerin desteklediği, komünistlerin katıldığı Yunanistan ve İran'da rejim meselelerinin, iç savaşların yaşanmış olması Türkiye'yi Sovyetler Birliği'nin bu yayılmacı ve rejim işgal eden tehdidine karşı Batı güvenlik şemsiyesi altında, Batı ittifakı içerisinde yer alma kararına, bu karar da Türkiye'nin Batı'daki rejime benzeyecek bir değişime, çok partili hayata izin verecek bir değişime gitme kararını beraberce motive ediyor, teşvik ediyor. İsmet Paşa da zaten bu dahili, yani içerideki ve harici ve dışarıdaki dinamikleri dikkate almak suretiyle buradan çok partili hayata dönüş istikametinde bir karar veriyor. Ve bunu da yakın çevresine yaptığı telkinlerin ötesinde 19 Mayıs'ta gençliğe hitabında resmen Türkiye'ye ve dünyaya ilan etmiş oluyor. Böylece artık bir yeni çok partili hayatın kapısı aralanıyor. Burada kimler parti kuracak, ne tür farklılıklar ortaya çıkacak, bu kurulan parti güdümlü mü olacak, güdümlü olmayacaksa bu geçiş süreci nasıl olacak? Partiler o zaman işte cemiyet olarak, cemiyet kanununa tabi olarak kuruluyor. Cemiyetler kanunu, dernekler kanunu etrafında nasıl gelişmeler olacak? Seçim kanununda seçimin denetlenmesine ilişkin nasıl değişiklikler olacak? Yeni kurulan partilerin siyasi fikirleri ne olacak? Liderleri, önde gelen kadroları kimler olacak? Bütün bunlar merakla bekleniyor, tartışılıyor. Türkiye'nin 19. yüzyıldan bu yana gelişmiş demokrasi, hürriyet istikametindeki fikri bir geleneği, yapısı, bunu savunan birbirinden farklı siyasi akımları, liderleri ve pratikte de siyasetçileri olmuş. Bu istikamette kurumlar oluşmuş. İşte parlamento gibi, yerel bir takım meclisler, müzakere etme geleneği, bir meselenin matbuatta o zamanki ifadesiyle tartışılması geleneği oluşmuş. Bu birikimin üzerine bir siyasi partiler geleneği, farklı geleneklerin siyasette teşekkülü söz konusu olmuş. Bu birikimin üzerine yeniden, bunu unutmamış tek parti yönetimine rağmen, bir elit kadro var ve halkın da eski dönemi hatırlayan unsurları, insanları yaşıyorlar. İkinci Meşrutiyet'in, Milli Mücadele'nin, Terakkiperver Fırka'nın, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın tecrübesini taşıyan kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de varlar. Meclise de çeşitli yollarla işte müstakil mebusluk veya sonra yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılma suretiyle bu kadrolar meclisin içerisinde yer almış durumda. Bu çerçeve içerisinde yeni partiler kurulacak. Yeni partilerin bir tanesi bir iş adamı. Bugünlerde tekrar sık sık atıfta bulunuyor. Çünkü uçak fabrikaları olan, bugün uzunca bir süre Türkiye'ye hizmet vermiş olan Atatürk Havalimanı veya Yeşilköy Havalimanı olarak bildiğimiz yeri ilk özel olarak yapmış olan, hem havaalanına dönüştürmüş hem de uçak imal etmiş, burada pilot yetiştirmiş olan, daha önce de Türkiye'de yol ve bilhassa demir yollarında haklı bir şöhrete kavuşmuş olan, Atatürk'ün de takdir ettiği Nuri Demiray isimli bir iş adamı var. Bu iş adamı Milli Kalkınma Partisi adıyla bir parti kuruyor. Çünkü bu iş adamı baştan itibaren İsmet Paşa ile kimi anlaşmazlıklar yaşıyor ve nihayetinde İsmet Paşa bu uçak fabrikasını da Demir Ağa'nın kapattıracak ve bu Yeşilköy'deki havalimanına da el koyacak, düzenlemeler yapıyor. O yüzden de Nuri Demir Ağa şahsen de İsmet Paşa'ya ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir isim. İlk olarak bu Milli Kalkınma Partisi kuruluyor. Kurucular arasında biraz önce bahsettiğimiz iş adamı Nuri Demir Ağa, birinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin muhalefet grubu önderlerinden önemli bir isim, Hüseyin Avni Ulaş ve Cevat Rıfat Atillan gibi, aslında hani bu şaşırtıcı bir isimdir. Radikal, böyle sağ fikirleri olan bir isimdir. Bu kişilerin bulunduğu parti 7 Temmuz'da kuruluş yapmış. 5 Eylül'de de resmen faaliyete geçmiştir. Partinin Beşiktaş'taki genel merkezinde 27 Ekim'de bir tören yapılacak. İngiltere ve Amerika'daki sistemlere benzer fakat Türk geleneklerine uygun bir siyaset izleyeceğini açıklıyor Milli Kalkınma Partisi. Genel olarak hem milliyetçi hem de liberal eğilimi yansıtan parti, Hava Harp Okulu'nda uygulanan ve altı kanat denilen ahlaki prensiplere bağlı olduğunu vurguluyor. Böyle siyaset yeni yeni inşa edildiği için bazen biraz dinleyicilerimize hani garip gelecek böyle açıklamalar, vurgulamalar da söz konusu olabiliyor. Milli Kalkınma Partisi devletçilik uygulamasını eleştirerek, aslında asıl Milli Kalkınma Partisi belki bu tür yani altı kanat gibi ahlak prensipleri falan vurgulamak yerine bu hat üzerinden gitseydi çok daha kendisine bir alan açabilirdi. Keza bu Cevat Rıfat Atilhan gibi isimlerden hani uzak durabilseydi kendisine daha hani liberal, özel teşebbüste kalkınmaya esas alan bir kulvarı, yolu açabilirdi. Dediğimiz gibi Milli Kalkınma Partisi devletçilik uygulamasını eleştirerek özel teşebbüsü öne çıkarıyor. Zorunlu askerliğin kaldırılacağını, adaletin bağımsız olması, adalet sisteminin, burada yargıçların bağımsız olması lazım geldiğini vurguluyor. Seçimlerin tek dereceli ve nispi temsil sistemine göre yapılacağını, belediye başkanlarını ve cumhurbaşkanını tek dönem için halkın seçmesini, yasama organının iki mecliste olmasını istiyor. Yani aslında böyle gerçekten önemli görüşleri olan bir parti. Tek dereceli vurgusunun da altını çizmek isterim. Çünkü seçimler o zamana kadar iki dereceli yapılıyor. Bu da önümüzdeki dönemin tartışma konularından birisi olacak. Yine dikkat çekici olan, belediye başkanlarının ve cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesini istiyor. Nispi temsilin esas alınmasını istiyor. Demir Ağa açılış günü yaptığı konuşmada devletçilik ve bundan kaynaklanan problemlerin Türkiye'nin önünde bir engel teşkil ettiğini, daha iyi iş ve adalet için, adaletin tesisi için devletçiliğin rejim olarak ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyor. Demokrasi azı ve yavaşı değil, çoğu, çabuğu ve iyiyi emreder diyor. bürokratik rejimin, bu devletçilikten kaynaklanan, kendisinin de iş hayatı boyunca yaşadığı ve işte bu fabrikasına el konulmasına yol açan o bürokratik mekanizmanın eleştirisini gerçekleştiriyor. Aslında bir ölçüde yerine oturan eleştiriler, çünkü tek parti dönemi, daha önce hatırlayacaksınız, programın müdahimi olan dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasındaki dönem, bütün dünyada devletçiliğin, bürokrasinin, bürokratlığın, bir bürokrat ideolojisinin genel olarak yükselişe geçtiği bir dönem. Türkiye'de bundan etkileniyor tabiatıyla ve bu bir eleştiri konusu oluyor. Yaygın bir eleştiri, şikayet konusu oluyor. Kuruluşundan birkaç ay sonra parti ilk firesini veriyor. Genel Sekreter Hüseyin Avni Ulaş, Yönetim Kurulu Üyesi Lütfi Bornovalı ve Divan Kurulu Üyesi Hayrettin Özcan ile Bekir Boğaç istifa ediyorlar. Milli Kalkınma Partisi gerek 1946'daki yerel ve genel seçimlerde, gerekse 50 seçimlerinde bir varlık gösteremiyor. Daha önce partiden ihraç edilen Nuri Demirağ, 1954'te Demokrat Parti listesinden Sivas Bağımsız Milletvekili seçilecek ve 1957'de de vefat edecektir. Milli Kalkınma Partisi ise genel kurulu toplayamadığından 1958'de münfesih sayılacaktır. Kurucusu dahi partiden ihraç edilecek. Başarısız bir parti olarak, çok partili hayatın ilk partilerinden birisi olarak Milli Kalkınma Partisi tarihimize geçecektir. Evet, bir başka ve kalıcı olan parti Demokrat Parti olacaktır. Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki tartışmalardan, anlaşmazlıklardan doğup gelişecektir. Ve biraz sonra isimlerini zikredeceğimiz güçlü kişilerin üzerinde yürüyecektir. Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan, Emin Sazak, Fuat Köprülü gibi bu bilinen isimler Demokrat Parti'nin öncüsüne dönüşecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi bir tek parti olmasına, işte bir devletçi ideoloji taşımasına ve İsmet İnönü'nün değişmez genel başkan ve milli şef olmasına rağmen farklı fikirleri olan siyasi kişilikler de vardır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tek parti olduğu için İsmet İnönü farklı fikirlerden gelen kişileri de hem partinin hem de meclisin içerisinde muhafaza ederek siyaseti onların da temsil edildiği, var olduğu bir çerçevede muhafaza etmek ister. İsmet İnönü'nün ve Halk Fırkası'nın daha önceki uygulamaları da bu istikamettedir. Ancak bu çok partili hayata geçileceğinin belli olmasıyla beraber, havanın böyle bu yönde dönmesiyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir takım tartışmalar söz konusu olacaktır. Şimdi bugünden baktığımızda aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bu tartışmaların bir yandan demokrasiye geçmek isteyen, çok partili hayata geçmek isteyen İsmet İnönü 19 Mayıs 1945 konuşmasında, demokrasinin işaretini verdiği konuşmada diyor ki, harp zamanlarının ihtiyatlı tedbirlere lüzum gösteren darlıkları kalktıkça memleketin siyaset ve fikir hayatındaki demokrasi prensipleri daha geniş ölçüde hüküm sürecektir. Şimdi hal böyleyse, mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine bu konuşma öncesinde, sonrasında bu çok partili hayata geçerken yapıp ettiği birkaç teşebbüs, üstelik kendisinin de devam ettirmediği birkaç teşebbüs, gerçekten hani anlaşılması zor teşebbüslerdir. Bunlardan en önemlisi çiftçiyi topraklandırma kanunu etrafındaki teşebbüsleri ve burada yaşanan tartışmalardır. Çünkü bu tartışmalar Demokrat Parti'nin kurulmasına yol açacak çok esaslı fikir ayrılıklarının temellerinin gelişeceği tartışmalardır. Şimdi hani bu tartışmalar önemli, bunlardan bahsedeceğiz. Ama bu önemli tartışmalara ve buradan yaşanan kırılmalara rağmen, mesela Cumhuriyet Halk Partisi bu toprağı, çiftçileri topraklandırma kanununu uygulamayacaktır. Buna rağmen niye bu tartışmalar oldu ve bu gerginlikler, kırılmalar oldu? Bugün baktığımızda anlamakta zorluk çekeceğimiz hususlardır. Keza bir başka husus da köy enstitüleri üzerinden yaşanacaktır. Köy enstitüleri tartışmalarında da yani Cumhuriyet Halk Partisi sonradan bu konuda ısrarlı davranmayacaktır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi işte bu çok partili hayata geçerken ifade etmiştim, kendi içerisinde de bir değişim tartışması yaşayacaktır. Bu tartışmanın dalgası bazen hani kendi içini açarak kendi içinden bir parti doğurmaya da sebebiyet verecektir. Şimdi bu kanuna, buradaki tartışmalara daha uzun olarak bakacağız. Ama yine mesela bu dönemin önemli hususlarından birisi, 1944'te bu işte savaşı Almanların kaybedeceğinin belli olmasıyla beraber Türkiye'nin içerisinde ırkçılık, Turancılık davası denilen bir dava başlayacaktır. Burada milliyetçiler üzerinde sonradan hani çok meşhur Nihal Assız, Abbasnan Türkeş gibi isimlerin üzerinde bir dava yürütülecektir. Bu davada da bu isimlerin çoğu beraat edecektir ama bu dava ve o soruşturma sırasında yaşananlar, bu kesimler üzerindeki ciddi baskılar, bu kesimle Cumhuriyet Halk Partisi'nin arasındaki ilişkilere ciddi anlamda zarar verecektir. Bu kesimlerin Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilerini bozacaktır. Dolayısıyla gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi bu geçiş sürecinde yapıp ettikleriyle de kendi hareket alanını, tabanını daraltacak, bir takım çevreleri kendinden uzaklaştıracak bir politik hatta ilerlemektedir. Bu bahsi konuşmaya devam edeceğiz efendim. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına hepinize iyi günler diliyorum.
Dünden Yarına Türkiye.